Başlıyor.
Böyle deyince ben geriliyorum, başlıyorum değil mi? Zaten başladık işte. 2 saattir kayıttayız.
Selam Merve, nasılsın?
Ha, bayağı başlıyorsun.
Evet, başladık.
Tamam. İyiyim, sen nasılsın?
İyiyim ben de. Adımı biliyor musun?
Evet. Anlık bir düşündüm ama.
Bu arada hoş geldin, çok sağ ol.
Hoş bulduk.
Çok zorladım seni getirmek için.
Yani biraz.
Çok mesaj attım.
Ağustos ayından beri yazıyorsun galiba.
Değil mi? Sana yürüyorum gibi oldu.
Ya ama işte gördükçe cevap veriyordum ben de zaten. Sadece ayda bir falan oluyor.
Olsun, geç oldu, güç olmadı. Hatta tam da iyi bir döneme denk geldi. Senin, ben sana ilk mesaj attığımda da dava falan öyle bir konu yoktu ortada.
Yok muydu?
En azından ben bilmiyordum. Benim orada amacım genel olarak OnlyFans karakteri birisini konuk etmek istiyordum. O an onu bilmiyordum. Şu an şey bir döneme denk geldi. Bir yandan da enteresan bir olay oldu, dava vesaire. Hatta o konuyla girelim. Müstehcenlik davası açıldı değil mi sana?
Evet, müstehcenlikten.
Sebep neydi süreç bilmeyenler için?
Instagram'a attığım fotoğraflar, videolar, postlar, bunların yani daha doğrusu bikinili olan ya da iş çamaşırlı olan, ki Instagram'ı çok öyle kullanmıyorum açıkçası. Biraz işte Türkiye'ye göre uyum sağlamaya çalışıyorum. Ama oraya attığım postlardan dolayı, örnek verirsem mesela İbiza'da havuzdayım, bikini var ama üstümde yok. Elimle göğüslerimi kapatıyorum falan. O tarz postlar atıyorum. Bunlardan dolayı ve OnlyFans kullandığım için şikayet edildim.
Kim şikayet etmiş falan, o biliniyor mu? Yoksa kamu davası gibi mi yani?
Bir birey şikayet etti ama şöyle de bir şey var. Bu belki süreci hızlandırdı ama o şikayet etmeseydi de Twitter'da da çok görüyordum ben beni şikayet ettiklerini. Cimer'e çok şikayet ediyorlardı ve işte tweetlerimin altına ekran görüntüsü falan atıyorlardı. Yani her türlü zaten büyük ihtimalle ben o mahkemeye çıkacaktım. Çünkü
Cimer çok kötü,
herkes
oldu
şikayet
ya.
Ediyor.
Şimdi şu an Cimer şey gibi oldu. Böyle adam bilgisayarın başında oturuyor, diyor şunu şundan şikayet edeyim, bunu bundan şikayet edeyim. Çok kolay çünkü şikayet etmek. Eskiden bir mesai harcaması gerekiyordu. Şu an Cimer'e yazıyor. Devletimiz sağ olsun hemen çok ilgili bu konuda.
Evet, yani herkes herkesi şu an şikayet ediyor. Sosyal medyada özellikle takipçiler içerik üreticisinin en ufak bir açığını arıyor ve şikayet ediyorlar.
Peki dava bir tek bu o içeriklerden miydi, yoksa senin bir de şey vardı Amsterdam'da? Penis vibratör fotoğrafımı paylaştım mesela. Öyle de bir şey olmuştu değil mi?
Vibratör değil. O geçen yıldı mahkemesi ama daha 2-3 yıldır süren bir süreçti o. Sonra geçen yıl işte mahkemeyle karar verildi. Amsterdam'da seks müzesine gittiğim için ve penis heykeli var orada, ki herkesin fotoğrafı var orada. Penis heykeliyle işte video çektiğim için, fotoğraf çektiğim için ve Instagram'a post olarak paylaştığım için. Aynı zamanda orada herhangi bir markete gidip işte penis figürlü makarna aldığım için ya da penis figürlü işte kola açacağı ya da penisli kar küresi, bu tarz şeyler aldığım için ve bunları paylaştığım için story'de şikayet ettiler. Sonra yine müstehcenlikten dolayı mahkeme kararı verildi ve 5 ay hapis cezası aldım HAGB olarak. 5 yıl boyunca suç işlememem gerekiyordu. Bu böyle bir dava. Üzerine bu dava oldu OnlyFans.
Senin zaten bir davan var ve evet. O davadan beraat etmemiştin.
Evet. 2 duruşma oldu yine.
Bundan beraat ettin.
Evet, bundan beraat
Bundan
ettim.
Beraat etmeseydin o ikisi birleşip sen cidden hapse girebilir miydin yani?
Evet. Çünkü zaten hali hazırda 5 ay hapis cezam vardı. Bundan da beraat etmeseydim, hani yine bir minimum 5 ay ceza verselerdi.
Gerçekten peki stres oldun mu? Hapse gireceğim ben gibi bir şey oldu mu?
Yani insan ister istemez stres oluyor zaten yani. O 5 ay olmasaydı belki stres olmazdım ama 5 ay olduğu için ve ceza aldığımda ikisinin birleşeceğini bildiğim için bir tık evet stres
çok
oldu.
Çok saçma ya.
Ama belki birçok insana göre daha çok pozitif bir insan olduğum için daha şey hani şey modundayım. Bir şey yok Merve, sakin ol, bir şey yok falan böyleyim hep yani.
İnanılmaz saçma ama düşünsene mesela cidden hapse giriyorsun. Orada sana soruyorlar işte kardeş senin suçun ne? Memelerimi elimle tutup fotoğraf paylaştım.
Yani bence de ilginç bir mahkeme. Zaten bizim ülkemizde ve dünyada tek sanırım. Bu emsal teşkil eden davalara giriyor zaten bunlar. Bu müze olayı da daha önce birinin başına geldiğini düşünmüyorum. Çünkü avukatım da demişti hani örnek olarak bir dosya göstereceğim ama yok. Yani örnek bir dosya yok. İlk defa sen yaşıyorsun bunu. Hani ilk defa benimle yaşıyor Türkiye'de bunu ya da dünyada. Bu müze olayı bu arada global bir şekilde haber de olmuştu.
Evet,
BBC
gördüm.
Falan haberini yapmıştı. Bütün ülkeler yapmıştı. Herkes şaşırıyordu çünkü.
Bir yandan da işine yarıyor mu? Yani aslında sorum şu. Birileri seninle uğraşıyor, seni hapse attırmak istiyor.
Evet.
Ama günün sonunda gerçekleşen...
Kazanan ben oluyorum.
Her zaman. Öyle oldu gibi yani sanki.
Evet.
Yani seni atıyorum 100 bin kişi tanıyorsa ki daha fazla hani 500-600 bin takipçin var galiba değil mi Instagram'da?
Evet, evet.
1 milyon 200 bin kişi tanıyor oldu. Yani aslında onlar çoluğumuzun çocuğumuzun ahlakını bozuyor derken senin önüne bir yol açtılar gibi bir şey oldu.
Evet, insanların şaşırdığı bir şey bu. Daha önce kimsenin başına gelmedi. İlk olduğu için, ilk davalar yani hani daha önce yaşanmadığı için de tepki görüyor ya da paylaşılıyor ya da insanlar şaşırıyor ya da tam tersi linçliyorlar, hak ettim falan diyorlar. İster istemez gündem oluyor bu zaten. Ben her zaman şey savunurum, her şerde bir hayır vardır. Yani tamam, kötü bir şey olduysa da sadece kötü tarafına odaklanmam ben. Bu kötüden nasıl kazanç sağlayabilirim ya da bunu kendi lehime...
Her şeyden
lehime...
kazanç sağlayabilir misin?
Evet, bunu kendi lehime nasıl çevirebilirimi düşünürüm her zaman. Her şeyin bir nedeni olduğuna inanırım. Evet, kötü bir şey olmuş olabilir. Kötü, dümdüz baktığımızda kötü diye nitelendiriyor olabiliriz. Ama bazen o başka şeylere evrilebilir ve başka kapılar açabilir. O yüzden normal insanlara göre çok stres olmuyorum işte. Daha az stres.
Bu arada olur. Kaç yaşındasın?
24, yok 25. 25'e girdim.
Çok da gençsin aslında bu kadar. Hani yükü diyeceğim yine kızacaklar. Ne yük yaşıyor, bilmem ne, biz neler yapıyoruz. Hani yük derken cidden psikolojik olarak kaldırılması çok zor şeyler. Ben Twitter yorumlarına baktım, ek sözlük yorumlarına baktım. Sen bakıyor musun?
Evet, bakıyorum.
Cidden ben kendi özelimde konuşayım mesela. Onları okusam moralim bozulur ve bir gerilirim yani. Sen geriliyor musun mesela?
Şöyle, zaten yorumların hepsini okumuyorum. Yani mesela diyelim ki linçlenmeye başlıyorum. İlk işte belki 10, 20, 30, 40 tane okuyorum. Bir yerden sonra zaten okunabilecek halde olmuyor çok fazla olduğu için. Onların hepsini okuyamam. Ama bir zaten... Nasıl bir tepki geliyor bunları anlamam ve hani belki ona göre tekrar bir tweet atacağım gelen tepkiye göre. O yüzden bir kısmını incelemem gerekiyor ister istemez. Ona göre satranç oynar gibi hamle yapıyorum. Ama stres olmuyorum aslında. Belki iyi bir şey, belki kötü bir şey, bilmiyorum. Bu benim aslında motivasyon kaynağım. Yani... Bana öyle tweet atıyorlar ya da linçliyorlar ya da eleştiriyorlar ya da şunu yapamazsın, bunu yapamazsın, sen böylesin, işte ileride başına bu gelecek, hiçbir şey başaramayacaksın. Ben gaza geliyorum. Daha çok gaza geliyorum. Yapacağım, görürsünüz falan alıyorum. Beni motive ediyorlar farkında olmadan. Ben çok motive oluyorum onları okuyunca ve daha çok harekete geçesim geliyor. Yani oturduğum yerden kalkıyorum bu sefer. Hani neyi nasıl yapabilirim falan, bu moda geçiyorum. Yani aslında zararlarından çok bence yararları var bana.
Bence de. Peki bu mahkemeyle ilgili son merak ettiğim şey. Mahkeme müstehcenlikle ilgili açıldı ve sen mahkemeye çok müstehcen bir kıyafetle gittin. Ki Türkiye'de
bence
genelde...
Bence müstehcen değil bu arada o
senin
kıyafet.
Standartlarına göre gündelik...
Senin standartlarına göre müstehcen mi?
Müstehcen. Kıyafetim. Yani atıyorum ben mahkemeye öyle gitmem.
Hayır, bir dakika. Mahkemeye gidip gitmeme değil. O kıyafet sence müstehcen bir kıyafet mi? İki kombin vardı. Biri mavi, etekli, çizmeli.
Şimdi
biri pembe.
Kıyafeti nerede giydiğinle alakalı. Atıyorum pazara gidiyorsan müstehcen, gece kulübüne gidiyorsan değil. Muhafazakar da denebilir. Mahkeme de buradaki pazar gibi, hatta daha değişik de bir konsept olduğu için iddialıydı. Sen de bu arada onu giydiğinde biliyordun bence. Hani şu an müstehcen değil diyorsun da şöyle olmadı değil mi olay? Evden çıktım işte bugün de bunları giyeyim değil. Hani baş kaldırdı yani o.
Şöyle, kıyafetin normal halinin ben müstehcen olduğunu düşünmüyorum. Bana göre kıyafet yerine göre müstehcen ya da yerine göre değil. Kıyafete baktığımda benim için çok açık bir kıyafet değil. Özellikle ilk kombin, üstümde herhangi bir dekolte yok, mavi. Böyle tül, işte peluş gibi bir üst. Dekolte yok en ufak, ne işte karnım gözüküyor ne göğsüm gözüküyor. Yani tamamen kapalı. Sadece renginden ve modelinden dolayı çok abartı. Altındaki etek de sen süper mini diye haberleri çıktı ama şort etek aslında yani. Hani şortlu bir etek. Orada bir dekolte göremiyorum ben bacak dekoltesi dışında. Ki o da dekolte değil bence. İkinci kombinimde...
Biraz daha iddialıydı o.
Biraz daha iddialı.
Meme iddiası vardı değil mi o gün?
Evet. Yine pantolon, blazer ama evet içime bu sefer dekolteli bir şey giydim. Ama gayet normal bir dekolte bence.
Peki ilkini giydikten sonra böyle bir destekleyen de bir tayfa oldu. O seni daha da mı çok cesaretlendirdi?
Evet. Yani şöyle, zaten hani cesaretlenmeme gerek yok. Çok cesaretli bir insanım. Baş kaldırı demeyelim de.
İsyan.
Benim özüm o ya şimdi. Benim giyiniş tarzım öyle. Yani ben oraya şimdi kapalı gidersem...
Şu anda da mesela bir ses kaydı. Senin görüntünü kimse görmeyecek normalde ama yine şey...
Evet.
biraz şey demeyelim de ne diyelim? Bir meme dekoltem var.
Evet.
Demek ki evet.
Yani benim tarzım. Giyiniş tarzım böyle. Şimdi ben oraya kapalı gitsem o ben olmayacağım. Yani orada bir sahtekarlık ve ikiyüzlülük olacak. Hani kendim olmayarak gideceğim oraya. Ben kendim olarak gitmek istedim. Ve kapalı gitsem insanlar bu sefer şey diyecek. Bu kız normalde böyle değil. Korktu. Korktuğu için böyle gidiyor. İşte belki ikiyüzlü. Yani böyle şeyler de diyenler olacak. Belki kapalı gitsem daha çok olay çıkacak. Düşünsene tamamen hani çarşafa bürünüp gittiğimi.
Takım elbiseyle gidiyorsun.
O da bir sosyal medyada olay çıkarttı. O yüzden ben kendim gibi olmak istedim. Kendim gibi gitmek istedim. Çünkü kendimi yani giyiniş tarzımı müstehcen bulmuyorum. Bence çok normal yurt dışında Amerika'da, Ibiza'da, Tulum'da herkes böyle giyiniyor. Türkiye'de neden bu müstehcen? Benim normalim bu olduğu için absürt bir şeyi görmediğim için kendim gibi gitmek istedim açıkçası. Ama
peki hiç bir an aklına gelmiş miydi acaba işte bu bir mahkeme acaba kendim gibi gitmesem de şöyle gitsem diye öyle bir
şimdi
ikilem
bir
yaşadın mı?
Hayır. Yani böyle bir yasak ya da kural ya da bir şey mi var anayasada
yok
işte
yani
mahkemeye çıkarken şunu giymelisiniz yok diye bir şey var mı?
Yok aksine
yani
herkes
benim bildiğime
herkes
göre
istediği
yok
gibi giyinir istediği her yerde. Yani olması gereken de o zaten.
Yani.
Ama yine de işte bütün suçlar takım elbiseyle gidip iyi hal indirme
i̇şte
oluyor
onlar,
ya.
Onlar suçlu olduğu için öyle yapma ihtiyacı duyuyor. Ben suçlu değilim. Öyle bir şey yapmaya ihtiyacım yok.
Kesinlikle.
Kendimi suçlu hissediyor olsaydım belki hani ya insanlar beni iyi görsün diye endişe edip öyle davranabilirdim. Ama kendimin bir suçum olduğunu düşünmüyorum ki beraat yani hani karar. O yüzden kendime güvendiğim için ve herhangi bir yanlış bir şey yapmadığımı da düşündüğüm için kendim gibi gitmek istedim.
Evet bence çok iyi yaptın. Çünkü bence zaten şey oradaki sıkıntı diyorlar ya işte mahkemeye böyle gidilir mi? Asıl soru şu böyle bir mahkeme hiç olmalı mıydı? Yani bana şey çok saçma geliyor. Mahkemenin kendisinin varlığı yani bu davanın varlığı dünyanın en saçma davası. Buna takılmayacağız da biz diyeceğiz ki işte dekolteyle gitti.
Yani evet zaten emsal dava teşkil eden davalardan biri de buydu. Ben bu mahkemeden eğer ceza alsaydım bu birçok insanı etkileyecekti daha sonrasında. Bu demek oluyor ki bundan sonra Instagram'a dekolteli fotoğraf atan, iç çamaşırıyla fotoğraf atan, bikinili fotoğraf atan, üstünü işte giymeyip eliyle göğüslerini tutup fotoğraf atan ya da OnlyFans kullanan herkes demek ki yargılanacak bundan sonra ve hapis cezası alacak demekti eğer ben ceza alsaydım. Ya bu birçok insanın özgürlüğünü kısıtlayacak bir şeydi. O yüzden emsal davaydı.
Bu arada hepsini kurtarmış gibi bir şey oldun. Şu an sen artık emsal olarak bunları yapabilirsiniz
evet
ve bir sıkıntı yok. Kararı çıktı.
Evet yani insanlar sanıyor ki sadece işte ben yargılanacağım. Onlara hiçbir şey olmayacak. Çünkü onlar OnlyFans kullanmıyor. Olay bu değil ki. Yani müstehcenlik bence ucu çok açık geniş bir kavram. Yani neye göre müstehcen, kime göre müstehcen? İleride etek giydiğinde, şort giydiğinde de biri müstehcen bulup seni şikayet edebilir. Hayır
artık
giyemezsin, şort giyebilir.
Müstehcense de müstehcen. Yani diyelim ki evet müstehcen. Ne oluyor? Bakma.
Yani işte.
Çok saçma. Neyse çok güzel oldu. Bence de çok güzel bir şey yaptın ve bu yola çıktığında herhalde böyle bir devrimci olmayı beklemiyordun ama seni devrimci yaptılar gibi bir şey oldu şu an.
Yani her şey kendiliğinden gelişti aslında. Ekstra bir çaba yok.
Bir de 140 Jornos'ta belgeselin çıktı.
Evet.
Yine bayağı olay oldu.
Evet.
Orada belgeseli izlemeyenler için, izleyenler biliyor ama belgeseli izlemeyenler için OnlyFans'e girmeden önceki çocukluğun olabilir, gençliğin olabilir. Yani nasıl bir hayat yaşıyordun? OnlyFans Merve Taşkın'dan önceki Merve Taşkın nasıl bir Merve Taşkın'dı? Aile ilişkileri, işte arkadaş ilişkileri, yaşadığı çevre gibi.
Aydın Nazilli'de yaşıyorduk, oturuyorduk ve aile ilişkilerim yani çok derin böyle bağları olan bir aile ilişkimiz yoktu ya da akrabalar falan filan böyle bu tarz şeyler. Öyle bağlarım yok açıkçası. Yani çok akrabalarla iletişim falan.
Olsun ister miydin bu arada?
Yo yani bu zamana kadar olmamış bu kadar akraba bağları. Çok da bir şey fark etmiyor bence. Yani belki de hani olsaydı belki bu kadar rahat olamazdım. Bir de o var. Yani şu an birine hesap vermek zorunda değilim ailede. Bu çok büyük bir özgürlük bence. Tamam ben kendi kararlarımı veriyorum ve hani kimseden çekinmiyorum. Yani bunu bayağı seviyorum. Hani bu büyük bir özgürlük ki ben de çok özgür ruhlu bir insanım. O yüzden işime geliyor açıkçası.
Anne babanla ilişkin nasıldı? Babanı hiç tanımamışsın sonuçta. Bir merak ediyor musun?
Yani şey hissetmiyorum böyle üzüntü. Eğer hani çok anım olsaydı, çok vakit geçirmiş olsaydık ve sonra ölmüş olsaydı, işte ne bileyim 10 yaşındayken, ben 20 yaşındayken, bu çok etkilerdi büyük ihtimal. Ama 2 yaşında olduğum için hatırlamıyorum ki, hiçbir anım yok yani zihnimde, sıfır, hani hiç yaşamamışım. Ama tabii ki büyük ihtimalle hayatımda eksikliği vardır. Çünkü şeyi bilmiyorum, hani mesela baba duygusu nasıl bir şey. Hani o kısımda evet üzülüyorum. Babayı özlemek değil, çünkü tanımıyorum hani nasıl özleyeyim. Ama eksiklik var. Yani hani merak ediyorum. Gerçek öz babayla baba kız ilişkisi nasıl bir şey mesela, onu bilmiyorum. Deneyimlemedim. Üvey babayla deneyimledim ama bir olduğunu düşünmüyorum.
İyi bir deneyim değildi zaten galiba. Evet. Annen büyüttü seni.
Üvey babamla annem büyüttü.
Üvey babanla ilişkin nasıldı?
Yani baskıcı bir insandı. Her şey yasaktı. Daha okuldan eve, evden okula. İşte akşam dışarıya çıkamazsın. Gündüz çıkarsan şu saatte evdesin. Bir dakika bile geçmeyecek. Her yaz Kur'an kursuna gideceksin. Her gün sure ezberleyeceksin.
Gittin mi?
Evet. Çok Kur'an kursuna gittim. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim. Kur'an'ı...
Peki bir şey soracağım. O anda da sen şöyle bir insan mıydın? Ya bu kız... Çok özgür ruhlu, bu sapıtabilir, bunu Kur'an kursuna gönderelim ve kurtaralım gibi bir şey miydi? Yoksa zaten sen nasıl olursan ol, zaten hani o aile yapısı seni Kur'an kursuna gönderecek bir aile yapısı mıydı?
Evet, sanki öyle. Ya,
seninle alakalı değil.
Evet, yani üvey babam gönderirdi. Yani büyük bir sevap olduğunu düşünüp işte kendisi de... Gerçi kendisi de, bir dakika bunu toparlayamıyorum ama kendisi de öyle bir insan değil. Sanki 5 vakit namaz kılıyor. Hani sen yapmıyorsun. Falanlarla yaptım.
Ben yapamadım. Üvey kızım yapsın.
Benim yaptığım şeylerin sevapları ona mı geçecekmiş?
Sonuç olarak yaptık, bir şey tutmadı.
Evet, yani farklı bir deneyimdi tabii ki. Bu arada ben seviyordum Kur'an kursuna gitmeyi. Ama bir şeyin bana zorla yaptırılmasını sevmiyorum tabii ki. Yani kendim tercih edip gitsem daha iyi olurdu.
Peki hiç böyle şiddet vesaire bir şey oldu mu? Sen bu durumlara hiç başkaldırıda bulundun mu? Gitmeyeceğim, etmeyeceğim, onu yapmayacağım. Sen erken gel desen de gelmeyeceğim gibi bir şey yaptın mı? Yani yoksa sen uyum mu sağlıyordun
şöyle,
o zaman?
Uyum sağladığımı düşünüyorlardı. Ben yalan söylüyordum daha çok. İlk başta izin almayı deniyordum dürüst bir şekilde, bir şey yapmak istiyorsam. Direkt hayır cevabını duyduğum için okey, ne yapacağım? Hani izni de aldım, denedim dürüst bir şekilde, olmadı. O zaman ben yine yapacağım ama gizli gizli yapacağım bu sefer oluyordum. Yani böyle bir başkaldırı oluyordu. Arada bir tabii yakalanıyordum. Öyle sıkıntılar oluyordu.
Peki ne zaman artık o bütün baskıdan koptun ve İstanbul'a mı geldin mesela? Sonra o bir andaki dönüşüm nasıl oldu?
Yani şöyle, yine yasak olan, yapmamam gereken bir şey yaptım. Annemle tatildeydik. Üvey babama söyledi. O öğrendi falan. Sonra Nazilli'ye gittiğimizde biz bir büyük bir tartışma yaşadık. Ben dedim ki artık istemiyorum sizin evli olmanızı dedim. İşte sen benim babam değilsin bilmem ne falan, böyle büyük bir kavga ettik biz. Tartıştık. Ondan sonra bizim orada baba kız ilişkimiz bitti. Bir daha aynı ev içinde hiçbir şekilde konuşmadık. Yani o evdeyken ben odamdan dışarıya çıkmıyordum. Onlarla yemek yemiyordum, odamda yiyordum falan. Bir daha yani hiçbir şekilde iletişim kurmadık aynı ev içerisinde. Öyle olunca bütün baskı kalktı üzerimden. Çünkü annem de babamdan dolayı baskılıyordu, babam kızar diye. O yüzden üzerimdeki baskı kalkınca ben de rahatladım. Her istediğini yapabilen bir kız oldu.
Hala oradasın, o evdesin ama artık sana karışmıyorlar.
Evet. Kimse karışmıyor. Ama şöyle bir şey var, kimse karışmayınca ben de kendimi eve kapattım.
Senin zaten çalışma mekanizman herhalde o. Birisi sana yapamazsın dedikçe yapıyorsun, yoksa bir şey yapacağın yok.
Evet.
Yani kendinle takılacak, seni gazlaya gazlaya bu noktaya getirmişler.
Evet, yani şöyle, okulu bıraktım. Lise 3'teyken bir hafta gittim. Açık öğretime geçtim, daha doğrusu bırakmadım da okula gitmek istemedim. O sıra zaten babamla da konuşmadığımız için annem de pek bir şey diyemedi. Şaşırdı tabii ki bir gece böyle bir gecede karar vermeme. Ben dedim ki yarın okula gitmiyorum, bırakıyorum, açık öğretime geçiyorum, açık öğretimden bitireceğim dedim. Ondan sonra okula da gitmeyince kendimi eve kapattım. Bir yıl falan böyle çok sosyal medyayla ilgilenmeye başladım eve kapattığım için kendimi.
Bu arada yaş kaç o sıralar? Kaç yılından bahsediyoruz? Kaç yıl öncesi?
Yılı bilmiyorum da 18 yaşındaydım galiba.
6-7 sene önce.
Evet, şu an 25. Hı hı. 7 sene 7. önce falan işte. 18 yaşında. 18 buçuk diyordum hatta. Herkes.
Artık ne yapıyorsun? Çıkıyorsun ve aykırı bir hayat mı yaşıyorsun? Yoksa sadece çıkıyor musun?
Yani şöyle, ilk başta ya planlı bir şekilde taşınmıyorum ben. Hep böyle zaten O zaman da öyleyim. Şu anda da çok andayımdır. İzmir'e gidiyorum arkadaşımın yanına tatile diye bir haftalığına. İşte babamı topluyorum falan böyle. Sonra 1,5 ay kalıyorum orada. Eğleniyoruz, geziyoruz, tozuyoruz falan ve çok keyifli geçiyor. Orada kalırken 1,5 ay olmuş. Sonra İstanbul'dan bir kız arkadaşım çağırıyor. Gel diyor hafta sonu için. Hani işte partileyelim, dışarıya çıkalım falan filan. 2 günlüğüne gel diyor. Ben de babamı topluyorum. İstanbul'a geliyorum. Geliş o geliş. Bitti. Yani hani İstanbul'a taşınıyorum. Nazilli'den tatile diye çıkıyorum. Sonra yıllar boyunca İstanbul'da yaşıyorum aslında.
Şey çok enteresan. Üvey babanın çok baskıcı olup bir olay yaşandıktan sonra bir anda okey ya şey mi dedi? Ben bu kıza yani bunu tutamam salayım mı dedi yani.
Yani bence ben orada çok sinirlendim. Artık benim de hani canıma tak etti.
Haklı mısın?
Yani bence haklıyım. Evet yine yalan söyledim ama öncesinde izin almıştım. Yine izin vermediler. Gayet normal bir insan gibi akşam dışarıya çıkmak istedim Antalya'da. Antalya'ya her yaz gidiyorduk annemle. Akraba ziyareti bilmem ne için. Yani şey işte arkadaşında kalıyorduk böyle tatil olsun diye 2-3 günlüğüne. Ondan sonra anneme dedim ki bak her yaz geliyoruz. Benim dedim burada bir tane hani insanların yazlık arkadaşı olur. Dedim kimse yok. Hep senleyim. Hep senin arkadaşlarındayım. Yeter ya dedim. Sıkılıyorum yanınızda. Beni bir sal. Ondan sonra işte annem de tabii ki kabul etmedi. Hep onun yanında durmam gerekiyor. Yanında durunca arkadaş edinemiyorum. Sıkılıyorum. Ondan sonra izin aldım. İzin vermedi. Ben de ertesi gün gizlice çıktım. Kaçtım. Dışarıya çıktım falan filan. Sonra bu işte babamın kulağına gitti. Annem söyledi. Bundan dolayı da zaten tartıştık. Sonra işte benim canıma tak etti. Ben patladım bu sefer. Dedim bana böyle diyorsun, şöyle diyorsun. Sen kendine bak, kendi hayatına bak falan filan. Sonra işte istemiyorum sizi. Sen benim babam değilsin. Belki o ağırına gitti, bilmiyorum. Hani sert konuştum böyle. Bu sefer sinirli olan bendim. O değildi. Hatta tepkisiz kalmasına da çok şaşırdım. O gün orada hani tepki gösterir diye bekliyordum. O sustu. Ben bağırıyorum falan böyle. Artık çıldırdım ben de. Sonra bir daha hiç konuşmadık işte.
Peki şey diyebilir misin gençliğin için? Benim travmalarım var. Gençliğin, çocukluğun vesaire.
Yani travmalar... Yani
çok sağlıklı bir çocukluk ve ergenlik gelişimi değil gibi sanki.
Evet.
Yani bir daddy issues da var evet. Sanki.
Evet.
Peki benim merak ettiğim hikaye şu. Böyle bir hikaye olmasaydı, hayat daha değişik gelişseydi. Atıyorum babam vefat etmeseydi, baban da iyi bir insan olsaydı. Normal bir yani normal derken normal diye bir şey yok da standart bir aile ilişkin olsaydı bugünkü hayatın böyle mi olurdu yoksa bambaşka bir ne alaka ya ben işte OnlyFans'e kayıt olacağım işte erotik fotoğraf paylaşacağım yani onu hiç düşünüyor musun?
Yani belki farklı olabilirdi yani çünkü babam olsaydı büyük ihtimal Antalya'da yaşıyor olurduk Nazilli'ye gitmemiş olurduk çünkü ben 7 yaşındayken Nazilli'ye taşındık o hiç olmamış olurdu Nazilli kısmı Antalya daha büyük bir şehir belki orada daha mutlu ve huzurlu olurdum çünkü Nazilli çok küçük bir yer olduğu için ben orada böyle darlanıyordum o yüzden hep bir gitme isteği vardı içimde işte İstanbul'a gideceğim yurt dışına gideceğim yani belki Antalya'da darlanmazdım. Hani bana yeterdi. Bilmiyorum. Hani üniversiteye giderdim belki. Yani hiçbir fikrim yok. Tabii ki daha farklı bir hayat olabilirdi. Ama benim karakterimde yani ben çok özgürlüğüne düşkün, bir o kadar belki çılgın, belki işte ani kararlar veren ve sosyal medya, daha doğrusu sosyal medya demeyeyim, tanınmayı isteyen bir çocuktum. O yüzden babam olsaydı da farklı bir karakterim mi olurdu bilmiyorum.
Seninle ilgili bir de şöyle bir eleştiri var. Özendiriyorsun yani şöyle diyorlar. Merve Taşkın ne yaparsa yapsın. Okey bana ne? Yani bunu daha böyle liberal özgürlükçü kitle. Hani sana doğrudan karşı değil. Ne yaparsan yap. Hani muhafazakar değilim ben. Merve Taşkın ne yapıyorsa yapsın. Ama insanları özendiriyor. Yani genç kızları özendiriyor. Bu kısmı sıkıntı. Yani Merve Taşkın belki kendi özelinde bu hayatta çok okeydir. Çok iyi planlamıştır ve pişman değildir. Pişman da olmayacaktır belki. Ama böyle para kazanıyorum, şöyle şunu yapıyorum, çok iyi yaşıyorum deyince ve Türkiye'de de şu an bir ekonomik kriz var. Birileri buna özenip aslında bunu kaldıramayacak bir kitle özenip O da bu hayata katılır. Sıkıntı.
İnsanların kendi özgür iradeleri yok mu yani? Birinin içinde bir şey varsa zaten yapacaktır. Ya o benim bence özendirmemle alakalı değil. Yapmayacak insan çünkü hiçbir türlü yapmaz, anladın mı? Hani ne görürse görsün nettir. Ben bunu yapmayacağım der. Ama net olmayan, kafasında sorular ve çelişkiler olan bir insan yapıyorsa bence bu benim suçum değil. Onun kendi içinde zaten öyle bir ihtimalleri var. Yani özendirdiğimi düşünmüyorum. Çünkü ben hiçbir zaman ne Twitter'da tweet olarak ne bir yerde ben demedim ki insanlara, arkadaşlar OnlyFans hesabı açın, çok para var. Böyle bir şey demedim.
Ama yani, dolaylı yoldan onu yapıyorsun.
Dediysem göstersinler demedim.
Dolaylı yoldan yapıyorsun.
Ne kadar işte, nasıl diyeyim? Dolaylı yoldan yapmıyorum. Ben kendi hayatımı paylaşıyorum her insan gibi. Tatile gidiyorsam onu paylaşıyorum. Her insan tatile gittiğinde story atmıyor mu? Ben yurt dışına gidiyorum Çeşme yerine. İbiza'yı paylaşıyorum. Ben çanta alıyorum, çantamı paylaşıyorum. İşte dolaylı yoldan nasıl yapıyorum? Bunu her insan yapmıyor mu? Ama ben OnlyFans kullandığım için işte OnlyFans'a özendiriyor oluyor. Ama her insan çantasını paylaşıyor. Bir sürü influencer var çanta satın alıp, çok pahalıya çanta satın alıp bunu storiesinde paylaşan. Sadece ben değilim.
Bazen böyle çıldırıp belki de planlı değil şey yapıyorsun. Çünkü sana insanlar çok hakaret tarzı tweetler atıyor ya da işte ek sözler yazıyor vesaire. Ve genel konsept şu. İşte biz eşek gibi çalışıyoruz. Hiçbir şey olmuyor. İşte ben öyle okudum, bunu yaptım, şunu yaptım. Hiçbir şey olmuyor diye sana kızıyor. Ve sen şey yazıyorsun mesela. Ben işte Ibiza'da şu kadar paralık evde kalıyorum. Oho, yani biraz böyle şey, düşman çatlatır gibi. Belki onlar sana kızıyor. Sen de belki onlara sinirlenip diyorsun ki sinirleniyoruz da bana yani.
Yani evet, benim keşke kendi hayatları zaten için çabalasalar. Yani belli ki.
Ama çabalıyorlar zaten.
Şöyle, ama yanlış çabalıyorlar demek ki. Belli ki yani.
Senin gibi mi çabalıyorlar?
Hayır, yani benim gibi çabalamalarına gerek yok. Başka bir yöntem bulsunlar. Belli ki şu an sistem değişmiş. Belli ki okuyan birçok insan, mezun olan insan para kazanamıyor. Bunu görüyorsan o zaman neden okul okuyorsun? Görüyorsun okul okuyanların işsiz kaldığını, başına bunun geleceğini bile bile sen hala o yoldan devam ediyorsan zaten sen kaybetmeye mahkumsun. Çünkü şu an sistem böyle değil mi? Evet, yanlış. Bence de yanlış. Böyle olması çok üzücü. Olmaması gerekiyor tabii ki. Ama bunu görüyorsan ona göre bir hayat planı çizersin. Sen hala mezun olanların beş parasız kaldığını görüyorsan okul okuma.
Bu arada yani senin aklına mesela kendi seçtiğin yoldan başka bir yol geliyor mu?
YouTuber olsun. YouTube hesabı açsın.
Her YouTuber olan YouTuberların çoğundan hiçbir cacık olmuyor.
Olsun, olmak için uğraşsın. Yani ben şey, olanlar nasıl oluyor?
Sana katılmadığım tek konu şu.
Olanlar nasıl oluyor?
Sana katılmadığım tek bir konu var. Ben genel olarak çok özgürlükçü bir insanım. Kim ne yapıyorsa yapsın. Ve kimsenin de kimseye örnek olmak gibi bir görevi yok. Merve Taşkın kötü örnek oluyor. Merve Taşkın'ın zaten öyle bir şeyi mi vardı? Görevlendirildi mi Merve Taşkın Türk halkına iyi örnek olsun? Kötü örnek olsun, birileri de iyi örnek olsun. Herkes kendi yolunu bir şekilde çizer zaten. Merve Taşkın böyle yapıyor diye bütün Türkiye şu an şey olmadı. OnlyFans hesabı açıp paylaşmadı.
Yani
paylaşamayan.
Şey gibi, ben kendimi camdan aşağı atsam sen de mi atacaksın?
Yani kimse atmaz.
Evet yani.
Boşuna atma. Yani bence onlar doğru değil ama ben kendi yolumu buldum ve hani bu sistemi sıkıntıları vardı ve ben bunu aştım. Siz de aşabilirsiniz. Aşamayabilirsin. Yani sen de mesela bu ihtimali devre dışı bırakalım. Senin yaptığın şeyi. Belki sen de aşamazsın. Yani ikinci bir yolu bulamayabilip bir anda ne bileyim işte bir yerde kasiyer olmak zorunda kalabilirsin. Çünkü seçenekler çok azalıyor bir anda bunu yapmadığın anda. Evet, bu arada bu senin bahsettiğin sadece
olmasa,
kadınlar için geçerli.
OnlyFans olmasa YouTube kanalı açarım. Yani ya da aşkım, ben liseyi bırakır bırakmaz mesela YouNow kullanmaya başladım. Hani daha küçüğüm, anladın mı? 17-18 yaşındayım. YouNow'dan yayın yapıyorum. Hayi diye bir platform var. Yayın kanalı, Arap uygulaması. Orada yayın açıyorum ve oradan işte aylık 600-700-800 lira para kazanıyordum mesela oturduğum yerden.
Herkes
anladın
onu
mı?
Yapsa kimse para kazanamaz ama. Şu an mesela herkes...
Tamam, yapanlar mesela kazanacak o zaman. Yapmayanlar da kazanmamayı kabul edecek. Yani ülkenin sistemi bu. Türkiye'nin okul sistemi, ekonomik sistemi. Bunu ben yapmadım. Bunun
Merve
sorumlusu
Hanım,
da,
kavga
mı? Bunun sorumlusu da ben değilim.
Kesinlikle
eğer sistem buysa ve sen geleceğini kurtarmak istiyorsan ne yaparsan ne olacağını daha sonrasında öngörmen gerekiyor. Mecbursun. O zaman parasız kalacaksın. Yapacak bir şey yok. Yani madem kendi hayatını kurtarmak istiyorsun, yani bir ölçüp tart bu ülke de ne para kazandırır ne kazandırmaz.
Ama
İnsanlar ne yapınca kazanıyor, ne yapınca kazanamıyor.
Senin ne yaptığınla ilgili hiçbir derdim yok.
Helal ya ben birçok seçeneğin ama, olduğunu düşünüyorum.
Ama sadece şuna kızıyorum yani. Tamam OnlyFans yapma, YouTuber'lık yap.
Bir dakika
tamam.
Ama devir teknoloji ve internet devir.
Ama herkes yapsa zaten o işten de para kalmaz. Yani herkes OnlyFans yapsa sen de para kazanamazsın. Yani ve bazısı da yapamaz. Yani bazısı kamera önünde bir şey yapamıyordur yani.
Gitsin potansiyeli neyse onu fark etsin, bulsun, keşfetsin o zaman. Yani. Ama devir, internet ve teknoloji devri. Yani kesinlikle bu alanlarla iş yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bu kadar teknolojinin içindeysek ve bu kadar internetin içindeysek tabii ki bu alanlardaki insanlar daha çok para kazanacak. Yani bu bariz belli bir şey ve bu alanlarda olan insanlar gelecekte daha çok para kazanacak. Yani bunu sen de öngörebiliyorsundur herhalde. Yani ben bunu biliyorsam tabii ki bu alana girerim.
Peki bu sistem sence işler mi? Mesela herkes bunu yaparsa kim kuruyor olacak?
Yani herkes yaparsa kazanmaz diye şey mi olsun? Kimse yapmadı. Sen niye girdin? Sen niye Spotify'a podcast çekiyorsun?
Ben şu noktadayım.
Herkes yapıyor. Sen neden yapıyorsun?
Ben şu noktadayım. Senin yaptığın şeye sen mutluysan kimsenin tek bir laf etme hakkı olmadığını düşünüyorum. Ama birileri bunu yapamıyor diye onlara da işte sen yapamadığın için böyle yapıyorsun. Bin bir türlü hayat var. Mesela senin de hayatın kimse bilmiyordu, artık işte biliyor. Enteresan bir hayat.
Yapamıyor
zor bir hayat
diye kızmıyorum ben. Ben böyle bir kapının olduğunu da fırsatların olduğunu da söylemeye çalışıyorum. Yani işte parasızlıktan konuşuyorlar ya. Yani şu an ekonomik kriz var, işte mezunlar iş bulamıyor vesaire. Evet böyle bir şey var, olmaması gerekiyor. Ama varsa krizi fırsata çevirmemiz lazım bir şekilde. Yani bir çözüm yolu bulmamız lazım değil mi? Zorunda değil miyiz? Yani aç mı kalmayı kabul edelim, anlamadım. Yani her halükarda bir şey yapmak zorunda değil misin? Parasız yaşamayı mı kabul edeceksin? Bunu kabul ediyorsan okey.
Ama bu bana şey gibi geliyor mesela, çok zenginler genelde şey der. Sen de artık herhalde çok zenginsin. Onun için o moda geçmişsin biraz. Şeyden,
hayır, ben insanların fakirli, iyiliğini düşünüyorum. Fakirli. Ben herkes para kazansın istiyorum. Herkesin
herkes
parası
para
olsun.
Sadece bak, zenginler genelde şöyle der. Mesela ben
tamam, kabiliyeti olan kazanacak zaten.
Yani kabiliyet meselesi de şans da olabilir. O da
kendi
bin
şansını
bir türlü
kendin yaratırsın.
Katılmıyorum. Yani evet, hani katılıyorum. Bu olabilir ama bazen olmuyor. Yani mesela bütün zenginler şey diyor. İşte şu fakir işte diyor, demek ki yeterince çalışmamış, yeterince istemiş. Bazen çok istiyorsun, çok yapıyorsun, yine de olmuyor.
Yöntemin mesela, yanlıştır
belki.
Belki
sen mesela OnlyFans'teki herkes kazanabiliyor mu? Kaç kişi kazanıyor?
Yani
senin aldığın
herkes
riski...
Herkes kazanıyordur ama kim ne kadar kazanıyordur, kim kime göre daha fazla kazanıyordur. Tabii ki arada farklar vardır. Bu da o kişinin ne kadar harekete geçtiğiyle alakalıdır. Enerjisiyle alakalıdır, ne kadar emek sarf ettiğiyle alakalıdır. Emeksiz diye düşünülüyor da bu arada. Ama bence her şeyde bir emek vardır. Ben ona inanıyorum. Tabii ki herkes aynı şeyi kazanmıyordur. Herkes bir şey yapınca aynı verimi alamaz. Kimisi az verim alır, kimisi çok verim alır. Ama bu seninle alakalıdır bence.
Mesela birisi de şey demiyor mudur? OnlyFans'a girdi, onu yaptı, bunu yaptı ve bir bok olmadı ve şu an çok pişman. Onun da elinden o kadar geliyormuş. Onun
yani şöyle
olmuş.
Ben zaten mesela insanlara bunu çok önermem. Arkadaşlarım sorduğunda da OnlyFans'i anlatırım. Ama derim ki eğer OnlyFans kullandıktan sonra işin sonunda sen devlet daire gibi bir yerde çalışacaksan ve Türkiye'de yaşamayı düşünüyorsan bak, yapma. Başına bunlar gelir. Senin için çok büyük sıkıntı olur. Türkiye'de belki bir daha ilişkin olmaz, bir daha kimse seni istemez, bir daha sevgilin olmaz, bir daha belki kimse seninle evlenmek istemez, karşına çıkar. Ya da devlet dairesinde çalışacaksan sonra bunların hepsi karşına çıkar, attığın içerikler çıkar. Derim ki yapma. Ama benim hedeflerim, hayallerim zaten burada değil. Ben zaten devlet dairesinde çalışmayı düşünmüyorum. Ben zaten Türk biriyle evlenmeyi düşünmüyorum. Ben zaten Türkiye'de yaşamayı düşünmüyorum. O yüzden benim için bir problem teşkil etmiyor. Yani bir şirkette çalışacaksam zaten bu şirket benim şirketim olur. O yüzden kimse de gelip bana bir şey diyemez.
Sana %100 katılıyorum.
O yüzden hedefleri bu kadar büyük olan insanlar girsin, girecekse.
Güzel. Özendirmiyoruz.
Ay, sinirlendirdin beni.
Vatan, bu konuda anlaşamadık. Bu arada ben seni anlıyorum. Genel olarak da katılıyorum. Sadece şey beni rahatsız ediyor. Hani birileri yapamamış, birileri fakir kalmış, kesin sen işte şey yapmışsın. Peşinden koşamamışsın. Bazıları koşuyor yine olmuyor. Seninki olmuş.
Tamam, yöntemi olmuş. Yanlış olabilir.
İşte yöntemi de yanlış olabilir. Hayat ona öyle davranmamış da olabilir. Hayır, ama
herkes
tamam.
Herkes kendi seçimini yaşar.
Okey.
İnsanlar biraz sorumluluk almayı kabul etsin.
Tamam. Neyse. Bu arada arkadaşlarımız geldi stüdyoya. Siz de istediğiniz zaman katılımda bulunabilirsiniz.
Ya diyor ki herkes sosyal medyaya girerse para kazanamaz. Ben bunu düşünerek girersem zaten kazanamam. Yani herkes giriyor diye girmeyeyim mi?
Bana şey gibi
ben
geliyor.
Ben niye girmiyorum? Sen başkaları girmesin.
Belgeselde de bahsediyorsun ya. Ben bazen insanları tahrik etmek için, yani rahatsız etmek için bir şeyler yapıyorum. Beni linç edecekler ve ben ünlü olacağım. Aslında onlar beni besliyor. Hı hı. Bana sanki bu da biraz öyle geliyor. Yani sen mesela paylaşıyorsun işte, ben böyle bir hayat yaşıyorum işte, siz yaşayamıyorsunuz falan. Hı hı. Bence bunun da altyapısı yine şey, beni linç edin.
Tabii ki.
Ve yine ben daha da ünlü olayım.
Tabii ki.
Okey. Yani senin için aslında bence şu anda konuşurken de onu hissediyorum. Her şey tam olarak senin kendi fikrin değil, oyun gibi.
Zaten bir oyunun yani içindesin ve sen belgeselin oyunu sonunda zaten bunu söylemiyor muyum? Hayat benim için bir oyun.
Evet.
Evet, oyun oynuyorum.
Peki normal olarak hocam soruyorum, kusura bakmayın.
Tabii ama devam edin Kayga Bey. İsminizi de verelim.
Teşekkür ederim hocam. Kari, evet ben.
Kayga mı dedim ben?
Ha? Olabilir abi ama ben doğuştan alışıyorum bu duruma.
Dördüncü dubledeyim, her şeyi diyebilirim artık.
O kadar işte mi?
Sıkıntı yok.
Afiyet olsun. Zaten başlangıcında sen demiştin ya, ben ilk kadetle artık ağzım bozmaya başladım.
Artık ağzımıza değdi.
Şey, birisiyle mesela dışarıda tanıştığın zaman, seni bilen birisi olduğu zaman, onun normal, yani asıl Merve'yi tanınmadan önce dışarıda bildiği bir Merve var ya. Yani. Ve hani sonuç olarak o ön yargıyla ve onunla beraber geliyor. Hani senin için böyle çok bu şey zor olmuyor mu? İnsanlar seninle iletişim kurarken çok daha belki daha sığ bir yerden bir sohbete başlıyorlar veya çok bambaşka bir şey var akıllarında. Yani her seferinde böyle kendini açıklamak zorunda hissediyor musun? Veya kendini ben aslında bak şöyle de birisiyim veya böyle birisiyim falan gibi sürekli bir anlatma gereği duyuyor musun?
Yani şöyle, kendi arkadaş çevrem öyle insanlar değiller. Hani çok saygı duyuyorlar ve çok normal onlar için de. Belki onlar yapmayı tercih etmiyor, OnlyFans kullanmayı ya da sosyal medyada değiller. Ama yargılamıyorlar ve mesela onların arkadaşlarıyla tanışıyorumdur. Hani öyle bir çevre değişikliği oluyordur belki ama genelde birbirlerine benziyorlar. O yüzden hani çok büyük bir tepkiyle karşılaşmıyorum sosyal hayatımda. Ama mesela daha geçen gün bile hatta bir kız arkadaşımın arkadaşı geldi bize, işte evde parti yapacaktık. Dedi ki hani ilk buraya geldiğinde de çok ön yargılıydım dedi. Hatta dedi gerildim dedi. Hani böyle biraz Instagram'da soğuk nevale duruyorsun dedi. O yüzden çekindim dedi. Ama zaten direkt olduğum gibi olduğum için, yüz yüze olduğumuzda direkt hani sevdi mesela beni. Aa, çok tatlı bir insanmışsın falan filan. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Normal halimi çünkü seviyorlar.
Peki senin arkadaşların için nasıl bu durum sence?
Soralım.
Merve için mi? Bir kere şunu söylemek istiyorum. Merve ile arkadaşlığım kendi arkadaşlarım tarafından da, atıyorum erkek arkadaşım tarafından da çok yargılanıyor mesela. Bu beni aşırı rahatsız ediyor. Hani ben de bu şekilde tepkiler çok alıyorum. Hani çünkü Merve'yi sosyal medyadan tanıyorlar ve diyorlar ki hani ne buluyorsun onda? Hani çünkü Merve'yi tanımıyorlar ve biz Merve ile ilk yüz yüze tanıştık. Ben onu hiçbir şekilde sosyal medyasından tanımıyorum ve onun sosyal medyasını gördüğümde evet şok geçirdiğim zamanlar oldu.
Hani tanıştığınızda Merve peki OnlyFans yapıyordu zaten?
Yok, OnlyFans yapmıyordu.
Daha öncesi.
Evet, daha öncesinde. Merve çok tatlı, çok şeker, spiritüel. Kendi hayatında bir şeyleri bir şekilde başarmış bir insan ve bence bir arkadaşlığın sadece onun yaptığı meslekten dolayı ya da dışarıda yansıttığı personalarından dolayı arkadaşlıkların yargılanmasını çok çok saçma buluyorum açıkçası. Mesela yani.
Başka sorun var mı?
Yok, aklıma geldikçe ben hocam.
Arkadaşım seni çok seviyor.
Örtmenim.
Ben de onu çok seviyorum.
O zaman bu konuyla ilgili geçmişte yaşadığım bir diyalogla devam edeyim. Yani işte muhabbet şey, biz eşek gibi çalışıyoruz, sen ne yapıyorsun? O konuda zaten seninle biraz kavga ettik gibi bir.
Evet, anlaşamıyoruz. Olsun.
Bir şey oldu. Sen bir tane fotoğraf paylaşmıştın Twitter'da galiba. Bir tane etek deniyorsun bir tane mağazada. Siyah bir etek.
Japonya'da.
Japonya'da mıydı o? Üstün çıplak, memelerini ellerinle tutuyorsun ve attığın tweet.
Keşke o zamanlar OnlyFans'e başlasaydım.
Ozan OnlyFans yok muydu? Giderdi. 2019 bu tip. Ozan OnlyFans yok muydu?
Yani varsa da benim haberim yoktu.
Hayır, sen OnlyFans'te değildin yani.
Yok, daha bir yıl olmadı başlayalı. Çok yeni.
Aa, ben seni yılların OnlyFans'çisi...
Yok, saçmalama, çok
Ozan
yeni.
Bir gelir kapısı değil yani senin için.
OnlyFans ne zamandır var?
Bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Ama ben daha bir yıl olmadı kullanmaya başlayalı.
Bir tane doktor, hanım, efendi, ameliyathanede... Ameliyat yaparken bir selfie çekmiş, işte ağzı yüzü kan içinde falan ameliyat yapıyor ve şöyle bir tweet atmış. Senin bu fotoğrafını koyup yanına da kendi fotoğrafını koyup ne demiş? Soldaki Merve'nin sağdaki Merve'den daha fazla saygı ve sevgi gördüğü, daha çok kazandığı bir ülke. Bir yanda senin fotoğrafın var, üstün çıplak, ellerin, memelerini ellerine tutuyorsun, mini eteklisin. Bir yandan da işte ameliyat yapan bir hanımefendi. Bayağı bir olay olmuş bu tweet ve sen sonunda şey yazmışsın. Bence güzel cevap. Evet. Aşko herkes orospu diyor bana ama yine de sen bilirsin.
Yani herkesin sevdiği ve saygı duyduğu bir insan değilim. Orada bir yanlışı var. Hani herkesin beni sevdiğini ve saygı duyduğunu düşünüyor. Öyle bir kıyaslama yapmış.
Hiç alakası yok.
Yani herkes orospu diyor. Yani ben de o yüzden öyle bir tweet attım. Hatta benim linçleneceğimi düşünmüştüm. Kızın tweetinin altına bir baktım, herkes onu linçlemiş. İşte doktorluk mesleğini sevmiyorsan neden yapıyorsun? Para için yapıyorsan neden yapıyorsun? Falan böyle meslek. Kutsal bir meslek olduğu için işte.
Bu arada ben ona da katılmıyorum işte. Para için yapıyorsan neden yapıyorsun? Ne hala, herkes her şeyi.
İşte insanın hayatını kurtarıyorsun vesaire ya. O yüzden kızı bayağı linçlemişler. Ben orada kızı hak verirler sanıyordum. Hani o kadar sevmiyorlar beni falan. Bayağı kız linçlendi o durumda kıyaslama yaptığı için. Ben de öyle bir tweet attım.
Güzel bir cevap. Yani aslında burada bağlamak istediğim nokta şu. Sana diyorlar ki sen kolay para kazanıyorsun. Kolay mı? Yani şu kolay mı? Her gün interneti açıyorsun. 100 kişi diyor ki orospu. Şu an hem de sanki içimden geldi. Sanki bir anda içimde tutamadım ve masayı falan devirdim. Yok. Bir daha tekrar
bir dakika, diyorum. İnsanlar mı diyor yoksa sen mi diyorsun? Orada bir karar verelim.
Çok içtim galiba. Şey diyorlar. Diyorlar ki işte orospu musunuz? Bu kolay mı?
Yani dediğim gibi buradaki insanlarla aynı olmadığı için bakış açım. Hani daha şeyim. Nasıl diyeyim? Sanki burada doğmamışım. İşte bir Amerikalıyım ya da hani oralardan biriyim gibi. Ve oralar için bunlar çok normal ya. Üstsüz fotoğraf atmak, kıyafetsiz fotoğraf atmak. Yani benim normalim bu olduğu için açıkçası bir orospu olduğumu düşünmüyorum. Hani çünkü çok normal.
Peki o gerçekten böyle... rahatsız olmuyor musun?
Yok, yani ilk zamanlar oluyordum. Ama şu an olmuyorum. Çok normalleşti benim için. Peki yani şöyle bir... zaten gideceğim modundayım. Hani biraz daha konuştum ben.
Şöyle bir efekt mi peki bu? İnternette bir sana orospu diyor. Yani yazıyor. Ya da yüzüne söylüyor. Mesela
senin gibi mi?
Cidden o kötü oldu ya. Çok içimden gelmiş gibi oldu. Hiç alakası. Yani işte yüzüne de insanlar aynı internetteki yorumları düşün.
Yani
o zaman çekilmez bir şey
olmam
olur.
Olmam ama dışarıda olurum.
Hatta, peki hiç oluyor mu?
2-3 yıl önce evet böyle bir anım var. Daydım. İçerideydim, dışarıya çıktım. Bir masaya oturdum işte. Arkadaşım da geldi peşimden. O gelince onun arkadaşları doluşmaya başladı masaya. Böyle tanımadığım insanlar falan. Ondan sonra karşımda da bir tane erkek var. Durduk yere başladı. Tanımıyorum. İşte sen çok zayıfsın. Çok çirkinsin. Kendinin güzel olduğunu mu sanıyorsun? Böyle konuşuyor. Ben böyle dinliyorum falan. Ne falan böyleyim. Hani bir de benim masam orası. Gelmişler böyle konuşuyor. Ondan sonra dinliyorum falan böyle. Yanındaki kız da ilk başta benimle muhabbet ediyordu. Sonra arkadaşı bana öyle davranınca o da ona eşlik etmeye başladı. O da konuşuyor. Ben diyor ki kalk git bu masadan. Ben dedim pardon, kimin masasına kimi kovuyorsun? Sonra bir anda bana orospu dedi. Benim daha elimde alkol bardağı vardı. Aldım suratına döktüm. Sonra kavga etmeye başladık. O sıra arkadaşlarım geldi. Kızın saçını tuttular, çektiler falan. Sonra zaten olay çıktı. Ama o... aşamaya hiç gelmek istemem. Yani kavga insanı değilim ben. Toksik insan da istemiyorum. Olabildiğince kavga etmemeye çalışırım karşı taraftaki insan beni zorlamıyorsa. Öyle bir ortamda bulunmamaya çalışırım. O zamanlar biraz daha toksiktim açıkçası. Daha çabuk alınganlık yapabiliyordum. Ama evet, gerçek hayatta biraz daha zor sosyal medyaya göre. Yani öyle insanlarla muhatap olmamaya çalışırım. O ortamlara girmemeye çalışırım. İşte ben oradaysam uzaklaşırım. Ya da onun uzaklaşması gerekiyorsa onu uzaklaştırırım falan filan.
Peki, özendiriyorsun eleştirilerine binaen bir şey soracağım. Şu an senin hayatın iyi, mutlusun değil mi hayatında?
Evet.
Peki 10 sene sonrası için bir plan, mesela 10 sene sonra bu iş görüşmelerinde çok soruluyor. 10 sene sonra kendini nerede görüyorsun? Hala OnlyFans mı yapıyorsun yoksa başka
mutlaka
bir...
Mutlaka başka bir şey de yapıyor olurum ben. 10 yıl uzun bir zaman. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Aslında ilham gelmesini bekliyorum. Ben de bir şey yapmak istiyorum ama ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Ama mutlaka büyük bir şey yaparım. Ne kadar süre sonra yaparım bir fikrim yok. Çok planlı bir insan da değilim. Dediğim gibi daha çok böyle anda kalırım. Anın getirdiklerine bakarım. Gidip 5 yıl sonrasını planlamam. Çünkü planladığın gibi de gitmeyebilir. Şu an anda her şey çok okey. Ama bu demek değil ki sonsuza kadar OnlyFans kullanacağım. Yani 2 yıl sonra giderim kendime bir şirket açarım. Bu da olabilir. Yani keyfim ne istiyorsa onu yaparım. O yolda ilerlerim.
Ya uzun vadeli planında bir şey diye düşünmüyorsun. Yok, bu içerikler bir gün
ünlülük,
benim...
Ünlülük, sosyal medya, ses getirme alanında ilerleyecek bir şey.
Ve şey diyorsun, 10 sene sonra da ben geriye dönüp baktığımda ben ne yaptım ya demem büyük ihtimalle diyorsun.
Yani çünkü 10 sene sonra bulunduğum çevrenin beni yadırgayacağını düşünmüyorum.
Sen şunu düşünüyorsun, ben 10 sene sonra yurt dışında olacağım ve
ya
onlar zaten bunları siklemez.
Amerika'dayım ve dünyanın en ünlü bir insanım, Kardashianlarla arkadaşım diyelim. Ne diyecekler bana, OnlyFans kullanıyordum.
Onlar hiçbir şey demez.
Yani.
Okey, yani. Bu arada bu konuda da çok şey değilim. Bunu kimse bilemez. 10 sene sonra şey de diyebilirsin. Ya ben ne yapmışım ya da diyebilirsin. Çünkü insanlar genelde, ben şimdi 41 yaşındayım. 25 yaşında yaptığım bazı şeyleri düşününce şey de, ben ne yapmışım ya. Senin hamlen büyük bir hamle yaptığınla ilgili ve ömür boyu seni takip edebilir. İnternette hiçbir içerik silinmiyor ya.
Ama bak, bu içerikler benim için normal. Sen onu anlamıyorsun. Senin için çok büyük bir şey.
Ama atın birine aşık oldun. Hiç aşık oldun mu arada?
Bilmiyorum.
Şu an aşık mısın?
Hayır.
Mesela aşık oldun ve her şey mükemmel ama diyor ki ya Merve onlar ne? Sen şey mi dersen zaten?
Yani,
böyle diyen bir adama ben aşık olmam.
Geçmişse o an, geçmiş geçmişte kalmıştır. Onlar ne deyip rahatsız oluyorsa bitirelim ilişkiyi zaten. Yani seçimini yapar. Geçmişim böyle. İstiyorsan buyur devam edelim. İstemiyorsan bay bay.
Güzel. Bir sıkıntı yok. Sadece hani şey, şöyle düşünüyorum. Senin için böyledeki tanıdığım kadın öyle bir kadın. Hani her şey okey, her şeyi kaldırabilir ve kendi hayatını kendi çiziyor ama... Sadece şuna katılıyorum, işte birileri özenip bu olaya damlayıp sonra bunu kaldıramayacak bir insansa...
Ya kendi özgür iradeleri yok mu? Özenmesinler.
Bence de.
Ben her şeye özeniyor muyum?
Bir soru.
Yani dediğim gibi çok özeniyorlarsa ben kendimi şimdi camdan aşağıya attığımda onlar atacak mı? Atmayacak. Yani o kadar da örnek teşkil etmiyorum ben.
Son sorum. Evet. Dubai meselesi nedir?
Ay... Çok saçma bir muhabbet. Ben bundan kaç yıl önce 21. yaşımı kutlamaya Dubai'ye gittim. Tamamen doğum günü için gidilen bir yer. Hatta vize şirketi reklamı falan filandı. Tur rehberi de geldi yanımızda. Sonra orada çöle gittik. Çölde etkinlik vardı. Alandan biraz uzaklaştık. İş çamaşırıyla 3 kız fotoğraf, video falan çekiliyoruz. Sonra oraya 2 tane güvenlik görevlisi geldi. Ama kıyafetleri şey böyle Dubai kıyafetleri tarzında. Yani ne yapıyorsunuz falan hani sorguladılar. Biz dedik fotoğraf çekiyoruz, video çekiliyoruz. Bunları yayınlayacağız, sosyal medyada paylaşacağız falan. Sonra dedik ki size de fotoğraf çekilebilir miyiz? Çünkü etkileşim getirecek, biliyoruz kıyafetler şey olduğu için. Sonra tamam dediler. Başta da söyledik hatta, hani haberiniz olsun yayınlanacak bunlar. Çünkü yasak da olabilir Dubai'de. Ondan sonra... Fotoğraf çekildik, paylaştık. Bunlar yayıldı zaten ama Dubai'de daha çok yayıldı hatta. Çok etkileşim almıştı videolar, işte paylaşılan postlar falan. Arap sayfaları falan paylaşıyordu. Sonra hatta bizim vize şirketine polis gitti falan filan. Bayağı olay oldu işte. Adamlar yazdı fotoğrafları kaldırın lütfen falan. Başları derde girmiş. Yani biri benim duyduğuma göre ülkeden atılmış. Birine bir şey olmuş falan böyle. Öyle olaylar olmuş ama başta biz yayınlayacağımızı söyledik. Zaten yasaksa kendi ülkenin yasaklarını biliyorsundur. Her neyse üstünden 2 yıl 3 yıl falan geçti. Sonra bir Dubai muhabbeti çıktı. Türkiye'de. İnfluencerlar gidiyormuş ve işte oradaki iş adamlarıyla anlaşma yapıp para karşılığında dışkı yiyorlarmış. Böyle bir muhabbet çıktı Twitter'da falan.
Yüzlerine sıçtırıyorlarmış.
Evet. Twitter'da böyle bir muhabbet çıktı. Ondan sonra bu muhabbet konuşuluyor. Sonra bir anda benim o çekildiğim fotoğraf koyuluyor Twitter'a ve o kişi ben oluyorum. Merve Dubai'ye gittiyse Merve dışkı yedi. Bu kadar yani hani. O fotoğrafım var diye.
İşte.
Hani çok saçma yani. Bir kere yanımdaki adamlar Arap şeyhleri falan diyorlar. Hayır, güvenlik görevlisi. Ben ondan daha zenginim diye. Hani ya, yanımdaki insana Arap şeyhi diyemezsin sırf kıyafetinden dolayı. Nereden biliyorsun zengin olup olmadığını?
Takıldığın bu mu?
Hayır.
Ben ona yediririm.
Ben onun yüzüne sıçarım.
Yani hayır, bilip bilmeden fotoğrafa bakarak da konuşuyorlar ya, öyle öngörüyorlar ya, üstünde öyle bir kıyafet var, o zaman zengindir. Ne alaka yani, güvenlik görevlisi ikisi de, zengin insanlar değil. Görevli olduğu için ve kıyafeti öyle olduğu için o zaman etkileşim getirir diye paylaşmıştım. Ben nereden bileyim 2 yıl sonra dışkı yiyor muhabbeti çıkacak ve hani bunun sorumlusu ben olacağım, ben yiyormuşum olacağım, bunu bilemezdim tabii ki.
Peki öyle bir şey var mı senin çevrende bildiğin? O bir tamamen saçma sapan bir hikaye mi? Yoksa cidden birileri cidden Dubai'ye gidiyor ve yüzüne sıçtırıp para alıyor mu?
Hiç bilmiyorum. Yani tamamen söylenti bu. Yani yapan influencer varsa da ismen bilmiyorum ben.
Diyelim ki
hani
biri
o zaman
yaptı.
Bütün Dubai'ye giden, sık sık giden influencerları suçlayalım.
Ben de bir kere gittim.
Ahmet de gitti.
Yani sık İtiraf sık Dubai'ye giden influencerlar var. O zaman onları mı suçlayalım? Yani bir şey diyemem ki ben. Kanıt yok ortadan. Bende de kanıt yok. Yani bu arada kanıt olmadan nasıl bu kadar eminler onu da anlamadım.
Bir de iddia da baya büyük.
Evet, yani dışkı yerken bir videom mu var, fotoğraf mı var? Yok ki bir kanıt. Sadece tek fotoğraf, o iki erkekle çekilen fotoğrafı. Onu kanıt olarak sunuyorlar.
Okey.
Bence tüm ülke bütün boku Merve'nin üstüne atmak da baya iyi.
Sanki evet. Şey gibi değil mi? İşte değil mi? Türk gençliğinin ahlakı bozuluyor falan hani. Hiçbir sıkıntı yok.
Bütün ahlak şeyini ben üstlenmişim.
Merve Taşkın gibi. Ahlakımızı bozuyor. Merve Taşkın sanki bir de örnek bir karakter de değilsin yani. Hani...
Geçen story dağıttım, dedim hani ülkeden gitsem ülkenin ahlak durumu düzelecek mi? Hani okey, deneyelim madem, gideceğim zaten, bakalım düzeliyor mu Türkiye?
Ya benim için toplumların ahlakı yoktur. Yani Türk ahlakı diye bir şey yoktur. Yani bir toplumun bir ahlakı olamaz, bireylerin ahlakı olabilir ve onu da bir başka bir birey onu değiştiremez yani. Ama şu faşizmdir, sen kendi ahlakını diyorsan ki benim ahlakım doğru olan ahlaktır ve herkes bu ahlaka göre yaşayacak, onun da zaten faşizm.
Bunu Türkler yapıyor işte, birçok evet. Türk yapıyor.
Yani bence en büyük sıkıntı
diyorlar
o. Herkes...
Diyorlar ki burası Müslüman bir ülke, böyle yaşayamazsın. Yani ben işte soru attığımda da hani ben gitsem tüm sorunlar çözülecek diye bir soru atmıştım. Defol git ülkemden, burası Müslüman bir ülke, burada böyle duramazsın, istemiyoruz seni falan, tepkiler böyle.
Bu arada bunu diyen herkes, ben de dahil, yani ben bunu demiyorum da.
Nasıl ben de?
Şu açıdan benden. Porno izleyen bir kitle var yani. Hepimiz porno izliyoruz ve karşı değiliz demek ki. Tüketiyoruz bu içeriği. Ama herhalde şey kafası var. Porno olsun ama bizim Türk kızları yapmasın. Hani yabancılar yapsın ki
evet,
tüketelim.
Evet, yabancı kızlar yapınca o kadar tepki yok. Ya da işte birçok erkek görüyorum, hani Türk erkeği Instagram'da açık giyinen yabancı kızların fotoğraflarını beğeniyorlar. Ya da çıplak kızların. Görüyorum yani altta işte isimlerini falan. Sorun yok ama bir Türk kızı yapınca olay çıkıyor. Yani onlar için yanlış olsa tamamen yanlış olması gerekiyor. Hepsine karşı olmaları gerekiyor ama hayır, hepsine karşı değiller.
Ya bir porno içerik tüketicisi buna karşı çıkmamalı. Çünkü arz ve talep meselesi zaten bu.
Ben bir şey merak ediyorum. Merve bir gün birine çok aşık olursa o da OnlyFans'ı kapatmasını...
Aynı soru orada var.
Var mı?
Var, sormadı.
Sormadı mı?
Sen sor.
Evet.
Yani bu bir seçim İster olur. Misin? Hayallerim mi, aşk mı seçimi olur?
Ama sonuçta o da anda vereceğim bir karar.
Yani şu an bunu bilemem, o zamanki duygularım.
Mesela
yani
hayal
bunu şu an ölçüp
Merve
tartamam. Ama aşkı da seçebilirim çok yoğun bir şeyse.
Evet.
Peki bu hayal sadece maddiyat ve aşk gibi mi, yoksa buradan doğan ünlülük demesinin o hayalin bir parçası?
Ünlülük.
Hani o ünlü olma isteği evet. Paradan daha mı değerli peki senin için?
Ünlü olunca otomatikman para gelmiyor mu?
Geliyor ama şöyle bir şey de var mesela hani. Yani onun peşinde birinci önceliğin senin maddi olarak oradan kazancın mı? Yoksa o tatmin duygusu mu senin için daha önemli? Atıyorum sen buradan daha fazla para kazanmayacaksın ama o ünlülük duygusunu da bir yani kere yaşıyorsun. Yani
şöyle söyleyeyim zaten. Ben çok zengin bir ailede doğup büyümüş olsaydım ve çok zengin olsaydım da ünlü olmak isterdim. Yani sadece para değil, evet. Ben ünlülük istiyorum. Yani böyle dünyaca tanınmak.
Peki aşık olduğu zaman onların hepsinden vazgeçeceğin zaman o seçimi de bilmiyorsun.
Yani büyük bir seçim. Hayal mi? Hayaller mi? Aşk mı hani? Ama büyük ihtimal şey yapardım. Burayı bir duraklatırdım. Şurayı bir aşkı bir deneyimlerdim. Zaten bitecekse bittiğinde geri buraya gelirdim ben.
Ben de şöyle düşünüyorum. Zaten karşına çıkan kişi de seni zaten o hayallere götürebilecek bir insan olabilir mesela. Bambaşka evet. Bir yoldan.
Yani belki ile, karşı olmayan bir insan çıkar. O da olabilir. Ya da ben sonsuza kadar OnlyFans kullanacağım demiyorum.
Senin 2 yıl sonra belki. OnlyFans kullansa sen okey misin?
Hayır.
Çok iyi bir soru.
Gerçekten mi?
Evet.
Çok iyi bir soru.
Bir dakika. Hocam bir dakika kusura bakma.
Rezalet.
Bir dakika.
Muhafazakar.
Merve Taşkın aslında muhafazakar. Evet.
Çok muhafazakar.
Bir dakika.
Bir dakika, bir dakika.
Çok affedersin, hayatta, bir daha sorabilir miyim?
Hayatta öyle değilim. Çok şeyim, rahat bir insanım. Ama ilişki konusuna gelirsek ben çok gelenekselim ilişkide. Aşırı kıskanç bir insanım.
Senin sevgini OnlyFans kullanamaz.
Hayır, diyorsun. Kesinlikle kullanamaz. En ufak bir kızla dahi muhatap olamaz.
Oha.
Ben gayet cool hani şey, madem şey değil yurt dışında çok rahatlar ben de şey diyeceksin zaten.
Ama o da kullanır. Yurt dışında değil ki.
Tamam ben, ilişki ben... konusunda. İlişki
Türk kısımda.
İlişki konusunda karşı taraf rahat olabilir. Bu onun seçimi ama ben rahat değilim.
Vay be. Benim başka sorum yok hocam.
Ben şöyle bir yorumda bulunmak istiyorum. Şimdi Merve'nin de söylediği gibi her insan aslında karşısında gördüğü o kişinin aynası. Yani insan kendinde olmayanı başka birisinde göremez. Ve biz toplum olarak, Türkiye toplumu olarak, cinsellik olarak çok bastırılmış bir toplumuz. İşte bu günah, ayıp, şöyle böyle oranı açma, cinsellik, günah denildiği için aslında aynı zamanda toplum olarak cinselliğe çok addicted bir toplumuz. Ve bence insanların Merve'ye orospu, kaşar dedikleri şey aslında kendi içindekileri. Yani kendi içindekilerini Merve'de özgürce yaşarken bulup aslında o parçalarını reddediyorlar. Ve yani sonuçta hepimiz birileri yani birbirimizin yansımasıyız. Merve'de burası gerçekten bir oyun alanı ve insanların içindeki o hep bastırmaya çalıştıkları çocukluklarından beri. İşte o orospuluk, kaşarlık işte ya da açık fotoğraf paylaşma gibi şeyleri Merve'de görüyorlar. Ya aslında Merve onların bir yansıması, içlerinden bir benlik ve insanların her şekilde kabule geçmeleri, kendi hani bunun ayıp bir şey olmadığını, insanların çıplak fotoğraf da atabileceğini, bu onları da bu kadar önemli bir şey değil yani aslında bu.
Gayretten belki kendileri yapmak istiyor ama toplum baskısından öyle. Korkuyorlar. Belki ailesinden korkuyor. Belki çevresi yargılar diye korkuyor. O yüzden yapamıyor, cesaret edemiyor. Onun yapamadığı şeyi ben yapınca da bana sinirleniyor. Çünkü kendisinin yapmaya cesareti yok.
Şöyle mesela ben OnlyFans açsam babam kalpten gider. Yani ben bunu babam için yapmam, ailem için ne derler diye. Ama zaten Merve'nin hali hazırda öyle bir aile deneyimi yok. Yani Merve'nin hesap vereceği bir babası yok. Zaten hani anarşist bir ruhla ilerlemiş bir insan. Kaybedecek bir şeyi de yok. Ve bu yolda ilerliyor. Şimdi Merve'yi yargılayan insanların önce Merve'nin ayakkabılarını giyip onun hayatından geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki ben de yapamam ama ben Merve olsaydım belki ben de aynı şeyi seçerdim. Hani bunda hiçbir yargılanacak bir şey görmüyorum bu arada. Ve Merve'ye diyorsak ki Merve orospu, Merve kaşar, Merve şöyle, Merve böyle. Bu bizim içimizdeki orospuluk, kaşarlık. Bir vücut bulmuş halini görüyorsun. Ve bir insanın bütün olabilmek için madem birlik yoluna gidiyoruz. Kendisini kabul et, yani her parçanı kabul ettiğin anda bütün olabilirsin. Çünkü eğer reenkarnasyona inanıyorsak, inanan dinleyiciler, insanlar varsa şöyle bir şey. Biz reenkarnasyonlar boyunca orospu da olduk, katil de olduk, öldürülen kişi de olduk, her firavun da olduk, köle de olduk. Bir sürü yaşamdan ruh bir deneyim kazanıyor. Yani hepimiz herkes olduk ve bu deneyimleri bizi bir yapacak şey aslında kabule geçmek. Yani Merve benim içimdeki bu parçayı yansıtıyor. Çünkü ben bu parçayla Merve ile samimiyim. Çünkü bu ben Merve'de gördüğüm parçama okeyim. Kabuldeyim yani. Okey, hepimizin içinde yok mu bir şekilde? Hani evet. Erkeklerin de içinde bir orospuluk yok mu yani? Var hepimizde var.
Ben de var.
Var hepimizde var. Yani bir insan önce hani karşısındakini yargılamadan önce bence kesinlikle önce dönüp bir kendi namussuzluklarına bakmalı. Ben niye Merve'yi seviyorum? Şöyle benim çok namuslu işte çıplak fotoğraflar paylaşmayan çok iş arkadaşım oldu. Ama atıyorum sevgilimle birlikte oluyor. Bence bu çok daha büyük bir orospuluk. Merve'nin ben hiç öyle bir hareketini hiçbir şekilde görmedim. Hani bir arkadaşının sevgilisine yavşarken. Bence bu çok daha büyük bir orospuluk. Bir arkadaşın arkasından iş çevirmek asıl orospuluk bu. Bir insanın parayla yatması, bir insanın fotoğraflarını satması değil. Önce gerçekten herkes iğneyi kendi çuvaldızına mı? Neyi artık biliyorum. Öyle bir şeydi. Hani önce gerçekten kendisine bir baksın. Kendi orospuluklarını görüp kendi orospuluklarıyla barıştıkları anda Merve'nin hiçbir rahatsızlığı yok. Bütün olay insanların... Çünkü bizde üç tür görünen benlik var. Birincisi gördüğümüz benlik. İkincisi kontrol altına aldığımız benlikler. Bir de üçüncü benlik bastırdığımız benlikler. İşte bu nedir? Çocukken hırsızlık, işte orospuluk, işte birilerini öldürme içgüdüsü. Bunları ne yapıyoruz? Çocukken ayıp bilmem ne diye aşırı bastırıyoruz. Ve Merve de insanların bunca zaman bastırdığı o içindeki o dürtülerin... Vücut bulmuş halini gösterdiği için insanlar bunu yargılıyor. Aslında evet, bu insanların içinde olan bir şey. Hepimizde var bu orospuluk. Ancak gerçekten şu an burada bunu söylüyor olmam kesedebilirsiniz. Ben ne kızlar tanıdım. Gerçekten inanamayacağım derecede işinde, üstlerinde gücünde.
Kıyafet yok.
Hayır.
Kıyafetler gördüm.
Söyleyeyim mi? Mesela yani eskortluk yapıyor kız ya. Anladım. Hiç beklemediğim insanlar yani evi var, işi var, mesleği var. Zevk için Türkiye'de çok ünlü insanlarla ciddi paralar karşılığında yatan eskortluk yapıyor. Ama dışarıda bu bilinmiyor. O normal bir şekilde. Yani önce herkes dönüp kendine bakmalı.
Evet bu arada yani o kadar çok ahlaksız var ki ama her şey gizli gizli yapıyorlar. Yani ben de neler biliyorum. Ama her şey çok gizli ilerliyor. O yüzden onlarda bir sorun yok. Ben ulu orta her şeyi yaptığım için ben sorunluyum.
İnsanlar kendilerini göremiyor, karşıda görüyorlar ve karşıyı suçluyorlar, yargılıyorlar. Aslında kendi parçalarını yargılıyorlar ve böylelikle insanlar kendilerini gerçek anlamda sevemiyor. Ben atıyorum orospuluğumu reddedersem içimdeki hep o orospu parçamdan nefret ederim. Ve dışarıda yani o parçamı kabul etmediğim ve bütün olamadığım anlamına gelir bu. Ve Merve bütün insanlık için bir şans. Kendi içindeki orospuluklarını kabul etmek için bana göre. Ben bununla çok barışığım yani. Ki Merve de orospu demek istemiyorum. Gördüğüm en mert insanlardan.
Bir sen demedin. Sen de şöyle bir dolu dolu orospu.
Bence güzel bir yayın oldu. Seni tanıdığıma çok memnun oldum.
Ben de memnun oldum.
Senin arkadaşını tanıdığıma da çok memnun oldum. Bu arada Karya bugün inanılmaz destek oldu bana. Ona çok minnet duyuyorum bugün için. İyi güzel. Öpüyorum seni. Ayıp mı oldu? Bunu diyemiyor muyuz ya?
Garip oldu.
Öpüyorum işte hani tamam. Arkadaşlarla vedalaşıyorum.
Öpebilirsin.
Öpmüyorum gerçekten. Aman öptüm bay gibi.
Tamam. Bay bay.
Bay bay.